Ayrım 4. Senfoni Opus 60 numara 4 Si bemol majör. İlk yorumu 1807 Viyana. Bestecinin fırtınalı acılı yaşamında mutlu bir çağın ürünüdür. 4. senfoni 1806 yılı ilkbaharında Brunswick ailesinin Macaristan'daki sarayında geçen tatlı günlerin, çevresindeki güzel kızların dolaştığı haftaların yaz sonlarına doğru dostu ve koruyucusu Prens Lichnowsky'nin çağrısı gelir. Lichnowsky, Silezya'da, Graz'daki köşkündedir. Beethoven orada Prens'le beraber Kont Franz von Oberdorf'un şatosuna konuk olur. Kont bir müzikseverdir. Özel orkestrası Beethoven'ın 1. ve 2. senfonilerini ustalıkla çalmaktadır. Besteci yeni bir senfoni siparişi alır Kont'tan. Senfoni Do minör tonalitede olacaktır. Bazı öğeleri çalar Beethoven Kont'a ve avans olarak 500 florin alır. Fakat Viyana'ya döndüğünde fikrini değiştirir. Do minör 5. senfoni yerine tamamlanmış 4. senfoniyi adar ve gönderir Kont von Oberstdorf'a. Kont sesini çıkarmaz bu davranışa ama başka siparişte bulunmaz bir daha. 1. bölüm. Parantez içinde Adagio Allegro Vivace. Esrarlı, romantik bir havayla girer. Bunu gene aynı tonda çabuk bölüm izler. Neşeyle örülmüş, mutlulukla işlenmiş bir bölüm. Berlioz'un ayrıntılarla yaptığı uzun açıklamada belirttiği gibi, yapıtın ana karakteri olan neşe burada girer. Bir nehir gibi akar, ara sıra yatağında kaybolur, yatak kurudu derken yer altından fışkıran coşkun su kitleleri nehre eski yaşamını kazandırır. Malzeme ve ayrıntıların bileşimi yepyeni buluşlar istifidir. 2. bölüm parantez içinde Adagio. Öylesine bir zerafetin yankısıdır ki Berlioz'a göre işçilik endişesi gitmiş, akıcı bir lirizm bestecinin kalemini yöneltip durmuştur. 3. bölüm parantez içinde Allegro Vivace bir menuetto ya da bir scherzo'dur. 4. bölüm parantez içinde Allegro ma non troppo coşkunluğun hem de olağanüstü bir coşkunluğun sözcüklere sığmaz bir ustalıkla anlatımıdır. Bach'ı anımsatan bir giriş, sonra Mozart ve Haydn'a özgü espriyle dokunmuş bir hareket zinciri. Sanki eski ustalara benzeyişle gene onlara yönelen bir övgü, bir üstün saygı. Senfoni Opus 67 Do minör numara 5. İlk yorumu 1808 Viyana. Bestecinin gerilimli, bunalımlı, büyük anlamlı senfonileri daima tek sayıları, rahat, kaygısız, neşeli senfonileri ise çift sayıları taşır. Tek sayılı 5. senfoninin ilk çalışmaları 1800'de başlamış, 1804'te tekrar gözden geçirilmiş. 1807'de tamamlanmıştır. Beethoven yapıtın ünlü ilk 4 notasını "Kader kapıyı böyle çalar" tümcesiyle tanımlamış. Bu ipucu o tarihten bu yana türlü yorumların yapılmasına yol açmıştır. Senfoni, sanatçının içindeki şiiriyetin boşalımı, ruhsal bunalımların yankısıdır. Senfonik yapının alabildiğine genişletilmiş temel biçimi üzerine kurulan yapıtta bir program aramak boş bir çabadan, gereksiz bir davranıştan öte gidemez. 1. bölüm. Parantez içinde Allegro con brio. 4 notalık bir ana motifle başlar. Koca bir anıtsal örgü bu 4 notalık temele oturur. Bölümde bir ikinci temanın bulunmasına rağmen bu tema daima geri planda kalacak, kader motifine ulaşamayacaktır. 2. bölüm parantez içinde Andante con moto. Viola ve violonsellerin sunduğu bir tema ile girer. Aynı tema tahta nefesli çalgılara, oradan kemanlara devrolur. Güçlü marşa ulaşır ve temalarla ritimlerin usta örgüsüyle sürer bu olağanüstü müzik şöleni. 3. bölüm parantez içinde Allegro. Alaylı, neşeli bir scherzo'dur. Yapıda kader motifinin ritmik gölgeleri dolaşır. üçlüyü nefis bir fugato süsler. Bir an çalgı gruplarının akıcı bir gidişle dördüncü bölüme, parantez içinde Allegro'ya bağlandığı görülür. Ana tema, parlak, neşeli bir zafer marşı karakterinde yansır. Bölüm, küçük yan temaların örgüsüyle sürerken, geriye kısa bir bakış üçüncü bölümün gölgeli motifiyle belirir. Bu dönüşü, presto, tempoda köpüklü, coşkun bir koda izler. Senfoni Opus 68, numara 6, Pastorale. İlk yorumu 1808, Viyana. 6. senfoniyi doğru anlamak da, yanlış anlayıp yorumlamak da çok kolaydır. Beethoven'ın herhangi bir yanıltıyı ve eserin sadece doğa seslerinin taklidi olabileceği konusunda belirecek yargıları önceden önlemek amacıyla bazı açıklamaları gerekli gördüğü bilinir. Bu açıklamaların en tanınmışı şudur. Kır yaşamı konusunda fikir sahibi olanlar, başlıklara bakmadan yazarın ne istediğini sezebilirler ve yapıtın gerçek anlamda resimden çok bu yaşamın izlenimlerini taşıdığını da anlarlar. Pastoral senfoni resim değildir. Kır ve doğanın insanlara verdiği erişilmez zevkin, kırda uyanan duyguların anlatımıdır. Bestecinin doğaya olan sevgi ve düşkünlüğü, onun pek bilinen özellikleri arasındadır. Büyük kentten sık sık kaçarak köylere sığınışı, nerede olursa olsun yaptığı uzun sabah yürüyüşleri, mektuplarında sık sık doğaya bağlılığından bahsedişi ve ben bir ağacı bir insandan çok severim deyişi bu eğiliminin belirtisidir. Pastoral senfoni pek çok kimse tarafından bir programlı yapıt sanılır. Bu yanıltı bestecinin bölümlere yazdığı başlıklardan doğar. Oysa Beethoven'ın izlenimleri yansıtan müziğinde gereksiz kalan bu başlıkları mutlak müziği savunmakta kararlı bazı tutuculara karşı yazdığı sanılır. Birinci bölüm, parantez içinde, Allegro Manon Troppo. Kıra ulaşıldığında uyanan mutlu izlenimler. Başlıca üç sakin, tatlı, huzur verici tema ile işlenmiştir. İlk tema, bu öğenin önemlisidir ve pastoral anlamda en etkili olanıdır. İkinci bölüm, parantez içinde, Andante Molto Mosso, dere sahnesi. Ancak doğa sevgisinin verebileceği bir diğer huzur dokusu. Çevrede kır ve orman kuşlarının ötüşleri. Üçüncü bölüm, parantez içinde, Allegro, köylülerin neşeli toplantısı. Köy alanında toplanmış çiftler, köy bandosu eşliğinde dans etmekte, tatlı bir dans melodisi yansıtmaktadır. Ritim birden değişir, çabuk ve kuşkulu bir karakter alır. Hava bozmakta, gri renkli bulutlar göğü kaplamaktadır. Dördüncü bölüm, parantez içinde, Allegro, fırtına, yağmur. Hava bozmuş, yaz yağmuru, fırtına, şimşek ve gök gürültüsü arasında boşanmıştır. Timpani, piccola flüt ve trombonlar gürleyerek, haykırarak havanın bu ürkütücü, korkutucu durumunu yansıtmaktadır. Beşinci bölüm, parantez içinde, Allegretto, fırtınadan sonra duyulan mutluluk ve şükran duyguları. Fırtına geçmiş, doğa tekrar huzura kavuşmuştur. Tatlı bir çoban şarkısının melodisi, birinci ve ikinci bölümlerin kısa tekrarına ulaşır. Senfoni tanrısal bir sükun içinde biter. Senfoni Opus 92, numara 7, La Majör. İlk yorumu 1813, Viyana. Besteci, bu yapıtında ritmik yapıyı erişilmez bir buluş zenginliğiyle işlemiş, ritm düşüncesi ve örgüsü ilgi çekici bir biçimde yüzeye çıkmıştır. Bu özelliğe ilk defa Richard Wagner değinerek eseri tanrısal bir dans şiiri olarak tanımlamıştır. Büyük opera bestecisi yazdığı bir incelemede gerçekten usta bir kalem ve edebi üslupla senfoniyi açıklar ve bu ünlü yargısına varır. 7. senfoni programsız bir yapıttır. 4 bölümden kuruludur. 1. bölüm, parantez içinde, poco sostenuto, vivace. Geniş, yaygın, romantik görüntülü bir girişle başlar. Mizahi bir geçiş bölümünün ana temasını hazırlayarak tümüyle ışıklandırır. oynak, neşeli bir dans ezgisi senfonik biçimin, parantez içinde, ana cümle, gelişim, tekrar ve bitiş, planını iterek, sarsarak tüm dokuyu kapsar. Dinamik, güçlü vuruş ve gerilimler gene çarpıcı bir bitişe ulaşır. İkinci bölüm, parantez içinde, allegretto, keman, viola ve violonsellerle giren pek tanınmış ana temasıyla değişmez ritim kalıpları, klarnetin avutucu ezgisi ve dinlemeye doyulmaz çeşitlemeleriyle seçkinleşir. Üçüncü bölüm, parantez içinde presto, bir neşe coşkusudur, ritmik modülasyonlarla işlenmiştir. Üçlü bölümdeki huzurlu hava tatlı bir dinleniştir. Dördüncü bölüm, parantez içinde allegro con brio, tüm senfoniye yaygın olağanüstü bir hareket ve coşkunun son sayfasıdır. Planı baştan sona yürekli bir gelişime dayanır. Yüce ses bileşimleri erkekçe kabarışlarla kodayı sürükler ve yapıtı tamamlar. Senfoni Opus 93, numara 8, Fa majör. İlk yorumu 1814 Viyana. Benim küçük senfonim dermiş Beethoven bu verimi için. Gerçekten de 1. ile 8. en kısalarıdır bu alandaki veriminin. 8. aynı zamanda en kısa sürede yazılanıdır. 7.'den 5 ay sonra Linz'de başlanmış, orada tamamlanmış, kimseye adanmamıştır. Eğer senfonilerinin çalınış sayısı konusunda bir istatistik yapılmış olsaydı, en az sayıyı şüphesiz bu ufak yapıt alırdı. Nedenlerin başında 3, 5, 7 ve 9 sayılı senfonilerinin çok çalınışı, bu küçümencik yapıtın çal zevkine uzak bazı renkler taşıması geliyor belki. Bütün bunlara organik yapısı ve tempo sorunlarının olağanüstü güçlülüğü, taşıdığı mizah anlam ve duygusunun kaybolmaması gereği de eklenince, 8. senfoninin küçük fakat çetin bir ceviz olduğu ortaya çıkar. 1. bölüm, parantez içinde, allegro vivace e con brio. Çabuk tempoda canlı, neşeli, iyimser bir tema ile başlar. Bütün bölüm bu özelliklerin örgüsüyle dokunmuş, dans çizgileriyle örülmüştür. İkinci bölüm, parantez içinde, allegretto scherzando. Tatlı bir mizah, neşe, kanon biçiminde iyimserlik tablosu. Bir gün bir lokantada, Maelzel için yazdığı bir kanonun bu senfonide kullanışı, metronom bulucusunu binlerce yılın ölümsüzlüğüne götürüvermiştir. Üçüncü bölüm, parantez içinde, menuetto'ya döner Beethoven. Senfoninin yazıldığı toplum yaşamında ve müzik çevrelerinde modasını yitirmiştir bu dans. Neden döner menuetto'ya? Belki de gençlik yıllarının bir yankısı. Mozart da bir diğer saygı gösterisidir. Üçlü bölümü Fransız ressamı Watteau'nun rokoko çağı kış eğlencelerini çizer sanki. Dördüncü bölüm, parantez içinde allegro vivace, tüm yapıta yayılmış neşenin son coşkusudur. Temel tema taze, oynak, canlı karakteriyle fırlayıverir ortaya. İkinci tema zariftir, incedir, diğer senfonilerin son bölümlerindeki fikirlere, iddialı düşüncelere yer yoktur. Bölüm müzik için müzik yapma inancının kanıtıdır. Senfoni Opus 125, numara 9, Re minör. İlk yorumu 1824 Viyana. İnsan, akıl, bilinç, duygu ve tanrısal esininden doğan en yüce anıtlardan biridir. Besteci ilk çalışmalarına 1822 yılında başlamış, sanatında olağanüstü bir aşamanın ürünü olan bu yapıtla verim çizgisinin doruğuna ulaşmıştır. 9. senfoninin son bölümünde insan sesinin katılmasına karar verdikten sonra da uzun düşünmeyi gereksiz bularak Schiller'in ölümsüz mısralarına, neşeye, övgüye sarılmıştır. 1793 yılında Bonlu bir yazarın büyük ozanın eşine yazdığı bir mektup, Beethoven'ın daha o sıralarda bu şiiri müziklendirmeyi tasarladığını belirtir. Yapıtın ilk yorumunu Umlauf yönetmiş, solist olarak Henrietta Sontag, parantez içinde soprano, Caroline Unger, parantez içinde alto, Anton Heitzinger, parantez içinde tenor ve Seipelt parantez içinde bas katılmışlardır. 9. senfoni ilk üçü yalnız orkestra, sonuncusu orkestra, koro ve solist şarkıcılar için olmak üzere 4 bölümden kuruludur. 1. bölüm parantez içinde Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Sisli ve esrarlı bir girişle başlar. Karanlık bir kaosun habercisi gibi yansıyan sesler güçlü bir crescendo ile ana temaya ulaşır. Başa dönüş karanlığı yeniden getirirse de yan temaların huzurlu ve neşeli tınıları bölümü sürekli olarak aydınlatmakta kararlıdır. Acılı, ölümü özlemişçesine iniltili gölgeler gittikçe kaybolur. Yaşama isteğinin güçlü tepkisi bölümü bitirir. 2. bölüm parantez içinde molto vivace, tipik scherzo'dur. Sürekli bir neşe ve hareket iki temayla sürer. Ortadaki üçlü genel anlamı gölgelemeden yerini tekrar neşeye bırakır. 3. bölüm parantez içinde adagio molto o cantabile, huzur dolu, sakin bir şarkıyı andıran ana tema ile girer, gene onun kadar duygulu ve zarif bir ikincisi bölüme katılır. Çeşitlemeler trompet ve kornaların işaretiyle kesilir, sükun sona ermektedir. 9. senfoninin son bölümüne parantez içinde presto, insan sesi katılması estetik açıdan pek çok sanat ve müzik uzmanını düşündüren bir konu olarak kalmıştır. Bu türlü bir çaba acaba yanlış bir inancın ürünü mü, yoksa bir dehanın üst verim ölçüsünün belirtisi midir? İlk üç bölümün mutlak müzik anlayışındaki dokusu, isteyerek mi programsız bırakılmış, yoksa tutucu ya da aydın ortama kolay yorumlanabileceği inancıyla üç sorun mu bırakılmıştır? Beethoven'ın bazı inanç sarsıntıları geçirdiği biliniyor bu konuda. Yapıtın ilk çalınışından sonra, Czerny'e 4. bölümü değiştirip insan sesini çıkartacağını söylemesi bu kuşkulara bir delildir. Bazı müzik estetleri keşke yapsaydı derler bu düşünüş çevresinde ve korolu bölümün anlam bakımından ayrı düştüğünü savunurlar. Derler ki scherzo bölümünde daha çok neşe var. Hem daha coşkun, daha kıvılcımlı. Adagio ise insanlık bağının en etkili, en asil anlatımı zaten. Şu halde şarkıcılara taşınması çok zor güçlükler yükleyen gürültülü bir bitiş gerekli mi sanki? Ne denirse densin, ister gerekli bulunsun, ister bulunmasın, 9. senfoni bizlere organik yapısına ekli bir korolu bölümle kalmıştır. Şöyle dizelenir bölümlerdeki anlamlar. 1. bölüm kader ve evrenin kesin emri, 2. bölüm fizik titreşim ve enerji, 3. bölüm aşk, 4. bölüm neşe, neşe ki onsuz her şey eksik ve tamamlanmamış kalmaya mahkumdur. 25 yaşındaki Schiller, ölümsüz şiirini arkadaşı ve koruyucusu Christian Gottfried Körner için yazmıştır. Beethoven'ı en çok düşündüren konulardan biri de, şiirin başlatılması olmuş, sonunda haberlemeyi şu cümlelerle baritona yaptırtmıştır. Dostlar olmaz bu seslerle, bırakın bizi neşeyle ve daha güzel seslerle seslenelim. Sonra koro, solistler ve koro, tenorun Türk marşı eşliğindeki solosu ve türlü çalgı ve insan sesi renkleriyle güçlü dev doku. Schiller'in Neşeye Övgü adlı şiirinin çevirisi şöyle. Neşe sen ey güzel tanrılar kıvılcımı, Elizyum kızı, ey tanrıça, tapınağına kendimizden geçmişçesine gireriz senin. Törelerin ayırdıkları senin sihrinle birleşir. Yumuşak kanadının uçuştuğu yerlerde insanlar kardeş olur. Bir dostun dostu olabilmek kime kısmet edilmişse, kim erdemli bir kadına sahipse, şenliğimize katılsın bizim. Ve kim dünyada yalnız kendini düşünüyorsa, ağlayarak gelsin aramıza. Tüm yaratıklar neşe emer, doğanın göğsünden. Tüm iyi ve kötüler onun çiçekli yolunu izler. bizlere öpüş ve şarap verir. Kurda yaşam zevki verir ve ışık meleği durur Tanrı önünde. Gökyüzünün ışıltılı evreninde uçuşan güneşler gibi, yolunuzda neşeyle koşun kardeşler, zafere koşan bir kahraman neşesiyle. Kucaklaşın ey milyonlar, bu öpüş tüm dünyanındır. Kardeşler, yıldızlı göğün üzerinde sevgili bir baba vardır. Milyonlar diz çökün önünde onun. Ey dünya, yaratıcısını biliyor musun? Onu yıldızlı gökte ara, çünkü oradadır o. Dördüncü bölümün yapısı, ilk üç bölümün ana taşlarıyla örülü üç geçişle başlar. Üç hareket, neşe temasının çarpışlarıyla kesilir. Neşeyi hazırlayan bir coşkudan sonra söz önce baritonun, sonra Schiller'indir. Piyano konçertosu, Opus 15, numara 1, Do majör. İlk yorumu 1800 Viyana. Bu alanda verdiği ilk örnek, Si bemol majör, ikinci konçerto olmasına karşılık yapıt 1 sayısını almış, verim sırasında öne geçmiştir. 30 yaşındaki sanatçı eserin ilk yorumunda solo partisini çalmış, böylece yalnız piyanist değil, önemli bir geleceği haberleyen besteci olarak da seçkinlenmişti. Birinci konçerto 3 bölümden kuruludur. Genel anlamında ve yapı özelliklerinde diğer iki Viyana klasiği Mozart ve Haydn'ın etkilerini yansıtır. Fakat her 3 bölümdeki zengin süslemeler piyanistlere virtüoz nitelikleri gerektiren teknik güçlükler taşır. Birinci bölüm parantez içinde Allegro con Brio ve ikinci bölüm parantez içinde Largo'dan sonra pırıltılı bir parantez içinde Rondo Allegro eserin yaygınlaşmasını sağlamış, bu coşkun dans ritmi daima sevilmiştir. Piyano konçertosu Opus 19, numara 2, Si bemol majör. İlk yorumu 1798 Prag, 1795. yılında bestelemeye başlamış, 1798'de düzeltmeler yapılmıştır. Bu konuda ilk belli başlı deneme sayılmasına karşılık yapıda yer alan bazı taze düşünceler bestecinin kişiliğini hazırlayan belirtilerdir. Birinci bölüm parantez içinde Allegro con Brio ve üçüncü bölüm parantez içinde Rondo'nun açıkça Mozart etkisi taşıdığı fakat ikinci bölüm parantez içinde Adagio'nun duygulu içli görüntüsüyle genç müzikçide kendine özgü bir yönelişi haberlediği görülür. Beethoven bu eserinden hiçbir zaman memnun kalmamış, yapıda eksik kalan bazı taraflar bulunduğunu açıklamaktan çekinmemiştir. Piyano konçertosu Opus 37, numara 3, Do minör. İlk yorumu 1803 Viyana. Bestecinin kişiliğini özellikleriyle yansıtan anıtsal eserler dizisinin ilk önemli örneklerinden biridir. Oluşumunu tamamlamış bir Beethoven damgası taşıyan konçerto ne bir gösteriş yapısıdır ne de herhangi bir amacın ürünüdür. Doğrudan doğruya kişisel duyguların özgürce akışı, orkestra ve piyano kutupları arasındaki gerginliği dengeli tutan süreli bir gelişimin tablosudur. Bestecinin kulaklarındaki duymazlığın artışına rastlayan bir dönemin, derin bunalımlarla sarsıldığı ayların bu olağanüstü verimi, dehasının akıl almaz gücünü yüzyıllara ileten bir belge olarak kalacaktır. Üçüncü konçertonun birinci bölümü, parantez içinde Allegro con Brio, yaylı çalgıların beraberce sunduğu zarif bir ilk tema ile girer, uzun, tutti süresince buna ikinci tema da eklenir. Bu hazır öğenin sola çalgıya aktarılışları orkestra ile yer yer tatlı sert çekişmeler getirir. İkinci bölüm parantez içinde Largo, doğanın sükunet ve barış dolu havasıdır. Ortalarda flüt-fagot diyaloğuna piyanonun arp benzeri tınılarla katılışı müzik edebiyatında eşsiz bir süsleme örneğidir. Üçüncü bölüm parantez içinde Rondo, Allegro, Scherzando, neşeli, mizah ve coşkusuyla dinleyenleri yaşama bağlayan etkili bir içki gibi belirir ve yapıtı tamamlanır. Piyano konçertosu Opus 58 numara 4 Sol majör. İlk yorumu 1808 Viyana. Yapıtın yazılmasına 1804 yılında başlanmış, 2 yıl sonra tamamlanmıştır. Bu sanatçının piyano sanatı işçiliğinde ustalığının doruğuna ulaştığı çağdır ve konçerto bu doruğun simgesini yansıtan anıtlar arasındadır. Genellikle lirik bir duygu, motif ve tema işlemlerinde enine boyuna yansır durur. Klasik geleneklerin dışında ilk temanın piyano tarafından sunuluşuyla başlar birinci bölüm. Parantez içinde Allegro Moderato. Bu büyük romantik cümle orkestraya kayar. Onu ikinci tema izler. Piyano orkestra ilişkileri tatlı bir barış içinde sürer. Orkestranın konuşmalarında solo çalgı saygılı bir arkadaş, piyanonun şarkısında ise orkestra renkli bir örtüdür. İkinci bölüm, parantez içinde, Andante con moto. Tutti'nin vurucu, acılı, karamsar tümcesiyle girer. Piyano tam karşıtı bir karakterle yanıtlar bu tümceyi. Solo çalgı bu lirik, zarif, yalvarışlı seslenişi bozmayacak, Tutti'nin karamsarlığını sindire sindire eriterek beraberce tam bir suskuya iletecektir. Üçüncü bölüm, parantez içinde Rondo Vivace. İki ayrı ses kaynağının, piyano ve orkestranın ikinci bölümdeki karşıt düşünüşü sona ermiş, ikisi de neşeli, coşkun bir dans örgüsüyle kaynaşıp bağdaşmıştır. Piyano Konçertosu, Opus 73, Numara 5, parantez içinde İmparator. İlk yorumu 1811 Leipzig. Bestecinin koruyucusu, öğrencisi ve arkadaşı Arşidük Rudolf'a adanan bu anıtsal yapıtla 1808 yıllarında başlanmış, bir yıl sonra tamamlanmıştır. Uzun ve güç oluşu nedeniyle her piyanistin pek el atamadığı konçerto, Leipzig'teki ilk çalınışta derlediği ilgi üzerince ertesi yıl Viyana'da yorumlanmış, solo partisini ünlü piyano eğitmeni Karl Czerny çalmıştır. İmparator adının Beethoven'la ilgisi yoktur. Birinci bölümün genel tınısı bestecinin yiğitlik konusunda seçmeyi adet edindiği Mi bemol majör tonalite bu adla bir çağrışıma yol açmış olsa gerektir. Konçerto özellikle doğaçtan çalışa düşkünlüğü ile bilinen bestecinin bu alandaki olağanüstü yeteneğini yansıtması açısından da büyük önem taşır. Birinci bölüm, parantez içinde Allegro. Orkestranın ilk temayı sunuşuyla girer. Onu piyanonun doğaçtan büyük geçişi ve gene Tutti'nin ilk ve ikinci temayı arka arkaya veren uzun cümleleri izler. Eserin ana karakteri belirmiş, yiğitlik yücelmiş, esrarlı bir marşı andıran ikinci temanın çeşitlemeleri bölümü, insancı bir havayla sararak süslemeye koyulmuştur. Bestecinin öz düşüncelerine uygun bir çabanın verimidir bu sesler bileşimi. İkinci bölüm, parantez içinde, Adagio un poco moto, mutlu bir gezginin türküsüdür sanki. Sürdinli kemanların sunduğu melodi ikinci bir tema ile örülerek üçüncü bölümün, parantez içinde, Rondo Allegro, piyanoda yansıyan ilk motivine uzanır. Ve canlı, diri, oynak bir dans halktan kopup esere katılarak tam bir şenlik havası yaratır. Rondo, gösterişli dokusuyla piyanistlerin pek hoşlandığı bir bölüm olarak kalmıştır. Keman Konçertosu, Opus 61, Re majör. İlk yorumu 1806 Viyana. Keman yazınının sayısı sınırlı ana yapıtları arasında çok seçkin bir yer tutan bu konçerto, sanatçının en verimli çağının ürünüdür. İlk yorumu Anderwien Tiyatrosu, Konzertmeisteri Franz Clement tarafından yapılan ve gene ona adanan eserin baş özelliği, o sıralarda uğraşılarını çoğunlukla piyanoya adamış sanatçılarının kemana özgü ince, sevimli, uçarı, aşırı duygulu, lirik sesleri olağanüstü bir sezgiyle istiflemiş olmasıdır. Bu özellik bu mimari konçertoyu kemancılar için ölçü taşı durumuna getirmiştir. Duygusal yetenek ve kaynaklarını birinci ve ikinci bölümlerde belirtmek olanağını bulabilen yorumcu, son bölümde virtüozite açısından neler yapılabileceğini göstermek fırsatını rahatça elde eder. Dört hafif timpani vuruşuyla girer birinci bölüm. Parantez içinde Allegro ma non troppo. İki esas tema ve yan düşünceler hemen tümüyle cömertçe yansır orkestra girişinde. Keman, orkestra diyaloğu boyunca sola çalgı görevini geniş melodik çizgilerle, tutti üzerinde kesin ve açık ışıltılarla yapar. Uzun bitiş cümlesi yan düşüncelerle beraber kemanın özgür çabasını doruğuna iletir. İkinci bölüm, parantez içinde, larghetto, zarif bir romanstır. Yaylı çalgılar sürdinli, PP düzeyinde seslerle melodiyi yansıtıp korno, klarnet ve fagota devrederler. Keman aynı melodiyi trillerle süsleyerek sürdürür. Kısa bir kadansla 3. bölüme, parantez içinde finale, rondo bağlar. Solo çalgı neşeyle örtülü bu coşkun dansı sonat yapısında bir şema içinde renklendirir, coşturur. Üçlü konçerto, Opus 56, Do majör. İlk yorumu 1808 Viyana. Üçlü konçertoyu barok çağı müziğinin yaygın bir biçimi olan Concerto Grosso'ya bağlamak isteyenlere hak vermiyor günümüzün uzmanları. Bu bir konsertant senfonidir diyorlar. Üçlü konçerto gerçekten de tipik sonat mimarisinde senfonik bir yapıttır. Concerto Grosso'ya tek benzerliği, üç çalgının küçük bir çalgı organizması yaratarak tutti'ye yani orkestraya karşı çıkmasıdır zaman zaman. Bestecinin taslakları 1803 yılına uzanır. Ancak çalışmalar uzun süre bırakılmış, 1805 ve 1807 yıllarındaki ağır çalışmayla bitebilmiştir. Tahminlere göre piyano partisinde öğrencisi Arşidük Rudolf'un yer alacağını ummuştur Beethoven. Keman partisi Seidler, violonsel partisi ise Kraft gibi ustalar göz önünde tutularak yazılmıştır. Piyano partisinin diğer çalgılara oranla daha kolay ve etkisiz oluşunun bu partinin Arşidük'ün zayıf teknik yeteneklerine uygun olarak yazılmasına bağlar birçok müzik tarihçisi. Prenz Lobkowitz'e adanan üçlü konçerto, üç güçlü çalgının her zaman bir araya gelememesi nedeniyle pek az çalınır. Oysa partisyon gerçekten olağanüstü güzellik ve incelikte bir müzik saklar. Oda müziği türüne özgü özelliklerle işlenen taptaze bir birinci bölüm, parantez içinde allegro, renkli bir yavaş bölüm, parantez içinde largo ve ateşli bir son bölüm, parantez içinde rondo alla polacca, son bölüm coşkun ritmiyle tipik bir polonezdir. Romans Opus 40, Sol Majör. İlk yorumu 1826 Viyana. 1802 yılında bestelenmiş, yıllar sonra bestecinin arkadaşı Viyanalı kemancı Schupanzik tarafından çalınmıştır. Keman ve orkestra için bir andante olan parça, olağanüstü güzellikte tınıya sahip enerjik bir temanın solo keman tarafından iki defa sunuluşu ve keman-orkestra diyaloğu ile işlenişinden ibarettir. Sol majör romans kardeşi, fa majör romans gibi romantik bir anlayış ve duygunun ürünüdür. Romans Opus 50, fa majör. Bestecinin bu biçimdeki diğer yapıtı gibi 1802 yılında yazılmıştır. İlk yorumun hangi yıl nerede olduğu bilinmemektedir. Adagio Cantabile karakterindedir. Sol majör romans gibi solo keman bölümlerinin zarafeti ve keman orkestra diyaloğunun işçiliğindeki üstünlükle seçkinleşir. Beethoven'ın beraber yorumları gelenekleşmiş bu iki yapıtı solist için virtüöz niteliği gerektirmez. Ancak melodi çizgilerinin doğru, müzik değerlerinin duyguyla yansıtılması zorunluluğu yorumculara önemli bir sorumluluk yükler. Korolu Fantazi Opus 80 Do minör. İlk yorumu 1808 Viyana. Büyük bestecinin sürekli deney eğimine önemli bir örnek olarak gösterilen ve piyano, koro ve orkestra için yazılan yapıt aynı zamanda geleneklerden kaçış olarak yorumlanır. Bazı uzmanlarca 9. senfoni yolunda bir taslak olarak kabul edilmektedir. Korolu Fantazi, Beethoven'ın doğaçtan çalışa eğilimini bir daha belirten bir prelütle girer. bu uzun piyano partisi türlü ışıltılı renklerle adagio'ya bağlanırken zaferle örülü bir marş ritminin orkestrada yavaşça gelişerek koroyu da kapsadığı görülür. Şarkının metni öteden beri tartışılan bir konudur. Eski bir halk şiiri olduğu, bestecinin arkadaşı Ozan Kufner tarafından yapılan düzeltme ve eklenen bazı dizelerle eserdeki biçimini aldığı sanılır. Şiirin çevirisi şöyle: Yaşamda uyuşum, okşayış ve sevgiyle oluşur ve raks eder güzellik duygusu, sonsuza dek açan çiçekler benzeri. Barış ve neşe kavuşur dostça, dalgaların birbiriyle kucaklaşması benzeri, kötü ve düşmanca baskılar sonuçta erir soylu duygularda. Dış evrende sükun, iç evrende coşku, müzikle yayarlar sihirlerini. Sözcükler takdis eder, görkemli eserler yaratılır. Gece ve fırtına sürerken bir ışın uzanır mutluluklara, bilim bu ışınla doğar, baharda ise sanatlar. Yüreği saran büyüklük, yüceltir yeniyi ve güzeli, hayaletler korosundan yansır gibi, ruh benzeri uçuşur gibi. Siz kutsal ruhlar kabullenin, bizlere armağan güzel sanatları sevecenlikle, bilin ki öğütülüp karıştırılırsa güç sevgiyle, onurlandırılır insan tanrılar ödülüyle. Prometheus'un yarattıkları. Bale Müziği, Opus 432. İlk sahnelenişi 1801 Viyana. Beethoven'ın bale alanındaki bu tek verimi İtalyan dansçı ve dans yöneticisi Salvatore Vigano'nun isteği üzerine yazılmıştır. İspanyol dansçısı Maria Medina ile evli olan Vigano, Viyana sanat dünyasının önemli simaları arasındaydı o çağda. Ayrıca ünlü İtalyan bestecisi Boccherini'nin yeğeni oluşu ona müzik konusunda bilgi ve anlayış sağlamıştı. Besteci mitolojik bir konu üzerinde bir uvertür ve 16 bölümden kurulu bale müziğini 1800 yılı sonlarında tamamlamış, eser o çağda adet olduğu üzere bir operanın perde arasında yer almıştır. Opera, Johann Schenk adlı bir bestecinin Köy Berberi adlı gülünçlü sahne yapıtıdır. Beethoven balenin sunuluşundan memnun kalmamıştır. 1801 yılı 22 Nisan günü Leipzig'teki yayın evi sahibi Hofmeister'e yazdığı mektupta şöyle der: Bir bale müziği yazdım ancak bale yönetmeni başarı sağlayamadı. Prometheus'un yarattıkları Prens Lichnowsky'ye adanmıştır. Piyano nüshası 1801 Haziran ayında, orkestra nüshası ile 1804'te yayımlanmıştır. Beethoven bir daha bale müziği yazmamış, tek bale müziğinin birkaç melodisini sonraki bazı verimlerinde kullanmıştır. Bunların en önemlileri son bölümdeki iki melodidir. Biri 1802'de yazılan 12 Alman Dansı dizisinde, diğeri Eroica adlı 3. senfoninin son bölümünde yer almıştır. Aynı melodi piyano için Eroica çeşitlemelerinin ana öğesidir. Coriolan Uvertürü, Opus 62. İlk yorumu 1808 Viyana. Sanatçının en verimli çağından bir diğer üründür bu uvertür. Shakespeare'in aynı adlı trajedisi için yazdığı sanılırsa da Avusturyalı oyun yazarı Heinrich Joseph von Colli'nin aynı adlı oyunu için bestelenmiştir. Konu aynıdır. İsa'dan önce 6. yüzyılda Roma için büyük fedakarlıklar yapan komutan Coriolanus, devleti yönetenlerle arasında çıkan anlaşmazlık üzerine ülkesinden ayrılır. Eski düşmanlarıyla işbirliği yaparak Roma üzerine yürür. Kent kapısında Senato'nun baş delegeleriyle karşılaşan komutan, bu arada annesi ve eşinin de yakarışlarına direnemez, ordusuna geri dönmesi için emir verir. Fakat iki yönlü ihanet onur ve gururunu yitirmiştir. Çıkar yolu bıçağı kalbine saplamakta bulur. Beethoven'ın kullandığı iki tema olağanüstü etkilidir. İlki yürekli bir komutanın portresidir. Karanlık armonilerle işlenmiş geçiş, ruhundaki savaşı, tanrısal güzelliğiyle ünlü ikinci tema ise vatan sevgisini, yurt özlemini ya da Coriolanus'a kararını değiştiren yakarışları yansıtır. Eser, yalnızlığı ve yok oluşu belirten bir Pianissimo ile sona erer. Egmont Müziği Opus 84. İlk yorumu 1810 Viyana, Beethoven'ın Egmont trajedisine yazdığı müzik, Goethe'ye olan hayranlığını anıtsal belirtisidir. Goethe için 10 defa ölüme razıyım. Ona olan bağlılığımın doruğunda doğdu Egmont Müziği. Goethe yaşıyor ve bizim de kendisiyle yaşamamızı istiyor. Bu istek Egmont'u bestelememin en açık nedenidir ve hiçbir yazar ve ozan Goethe kadar kolay bestelenemez, der Beethoven. Fakat Goethe böyle konuşmaz Beethoven için. Ozan, bestecinin coşkun bir hayranı olmamış, kulaklarının duymazlığına bağladığı bir nedenle sosyal ilintilerden yoksun bir zavallı olarak yorumlamıştır. Bir yanda Beethoven fark etmiştir şairdeki aşırı onuru. Ama gördüğü karşıt düşün ve anlayış engellemez ona saygısını. Çünkü Goethe, ölesiye bağlandığı bazı inançların simgelerini vermiştir. Ülkesinin özgürlüğü uğruna can veren Kont Egmont'un dramı gibi. 16. yüzyıl ortalarında yaşamış bir askerdir Egmont. O çağda Belçika ve Hollanda, İspanyol egemenliği altındadır. Egmont önce İspanyol ordusunda subay olarak görevlenir ve ülkesini gene İspanyollarla beraber Fransızlara karşı savunur. Fransız ordusu yenilgiye uğramış, İspanya tahtına oturan 2. Filip egemenliğin süreceğini bildirmiştir. Flandır için bağımsızlık bekleyen Egmont ve yanındakiler düş kırıklığına uğrayınca baş kaldırırlar. İspanya'dan gelen Alba Dükası kahramanı yakalatarak idam ettirir. Bu ölüm Belçika ve Hollanda'da genel bir başkaldırının ateşini alevlendirmeye yetmiştir. Goethe'nin Egmont'u genç, yakışıklı bir kahramandır. Clarchen adlı güzel bir sevgilisi vardır. Gerçek başkadır bir yanda. Şöyle der ozan bu konuda: tarihin bize anlattığı 12 çocuk sahibi çirkin bir Egmont'u nasıl kahramanlaştırabilirim? Elbet değiştirecek, ozanca buluş ve armonilerime uyduracağım. Ozanların tarihçi olmadığını unutmayalım. Viyana Saray Tiyatrosu yöneticiliğine gelen Joseph Hartl, 1808 yılında müzik ısmarlar Egmont için Beethoven'a. 2 yılda şu bölümlerden kurulu bir dizi doğar: Uvertür, 4 ara müziği, Clarchen için 2 şarkı, Clarchen'in ölümü için müzik, 1 melodram ve final Zafer Senfonisi. Dizinin en ünlü parçası olan Uvertür, korkutucu, ürkütücü bir girişle başlar. Özgürlüğü yansıtan yumuşak bir tema ile sürer. Zafer Senfonisi'nin coşkunluğu ile biter. Türk Marşı. Atina Harabeleri Müziği'nden Opus 113, ilk yorumu 1812 Budapeşte, 1811 yılında Alman oyun yazarı A. F. F. von Kotzebue, parantez içinde 1761-1819, iki yeni yapıtını Budapeşte'de açılan yeni tiyatroya vermiş, Kral Stefan ve Atina Harabeleri adlı bu oyunlar için Beethoven'dan müzik yazmasını rica etmiştir. Bestecinin bir ay gibi kısa bir süre içinde yazıp tamamladığı müzikler büyük ilgi görmüş, oyunları süslemiştir. Atina Harabeleri'nin konusu yüzyıllarca Türk egemenliğinde kalan Yunanistan'ın özgürlük savaşına dayanır. Türk marşı başladığında uzaktan Yeniçeriler yaklaşmaktadır. Askerlerin varışı fortissimo noktada durur. Sonra tümü gene uzaklaşıp kaybolurlar. Vittoria'da Wellington'un zaferi Opus 91. Napolyon'un yenilgisinden sonra toplanan ünlü Viyana Kongresi sıralarında Beethoven bu eserle beklenmeyen bir üne ulaşmış, küçüklü büyüklü bütün kent insanlarından gene aynı eserin adını duymayanı kalmamıştı. Oysa sanatçı açısından kaderin iki yönlü garip oyununu yansıtır Wellington'ın zaferi. Gençliğinde candan bağlanıp özgürlük kahramanı olarak selamladığı bir adamın yenilgisi onuruna bestelemesi, ölümsüz bir verimin yazarı olarak bu türlü bir kuru gürültüyü verebilmesi, eser önce metronom bulucusu Mielsen'in yaptığı Pan Harmonikon adlı müzik otomatı için düzenlenmiş, daha sonra orkestraya uyarlanmıştır. Top, tüfek seslerinin de yer aldığı bu savaş müziğinin ilk yorumunda orkestra üyelerine Viyana'nın o çağdaki en tanınmış müzikçileri de katılmış, Beethoven yaşamı boyunca duymadığı alkışı derlemiştir. Vincenzo Bellini V-I-N-C-E-N-Z-O B-E-L-L-I-N-I 1 Kasım 1801 Catania 24 Eylül 1835 Paris İtalyan opera bestecisi Sicilya'da doğmuş, Napoli Konservatuvarı'nda okumuş, ilk operasını öğrenciyken vermiştir. 20 yaşında önemli operalarından ilkini La Sonnambula, Uyur Gezer Kızı bestelemiş, aynı yılın sonlarına doğru en ünlü operası Norma'yı yazmış, ölümünden bir yıl önce de bugün çoğunlukla oynanan operalarının üçüncüsü I Puritani'yi vermiştir. Orkestra yazısının ilkelliğine karşılık melodik verimliliği Bellini'nin en önemli yönüdür. Bel canto türünün en seçkin yaratıcılarından biridir. Bellini, sözle müzik arasında sıkı bir kaynaşma aramış, bu çabasındaki başarıyla seçkinleşmiştir. La Sonnambula, Uyur Gezer Kız. İki perdelik opera. Metin, Felice Romani. İlk oynanış 1831 Milano. Türkiye'de ilk oynanış 1957 Ankara. Başlıca kişiler Lisa, parantez içinde soprano, Alessio, parantez içinde bas, Amina, parantez içinde soprano, Teresa, parantez içinde soprano, Elvino, parantez içinde tenor, Kont Rodolfo, parantez içinde bas. Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyılda İsviçre'de bir köy. Güzel köy kızı Amina ile yakışıklı köylü Elvino'nun nikah töreni esnasında köye gelen bir yabancı civardaki şatonun yolunu sorar. Bilgi derler. Yabancı aslında şato sahibinin küçük yaşta büyük kente gelen oğludur. Babası ölünce dönmüştür. O geceyi güzel Liza'nın sahibesi olduğu küçük otelde geçirecektir. Köy halkının evlerine erken girmelerinin nedenini öğrenmek ister. Cevabı ilginç bulur. Geceleri beyaz bir hayalet dolaşmakta, köylüler onu korkutmaktan çekinmektedir. Adı Kont Rodolfo olan konuk oteldeki odasına çekilir. Liza ona bir isteği olup olmadığını sorar ve çıkar. Pencerede bir hayalet belirmiş, odaya girmiştir. Hayalet Amina'dan başkası değildir. Ertesi gün yapılacak düğün törenini sayıklamakta, Elvino'ya olan aşkını tekrarlamaktadır. Sözleri bitince kontun yatağına girerek dalar. Şato sahibine saygılarını sunmak üzere odaya dolan köylüler durumu görürler. Amina uyanıp suçsuzluğunu savunursa da Elvino'yu inandıramaz. Delikanlı eski sevgilisi Liza ile evlenecektir. Kont Amina'nın uyur gezer olduğunu söyleyerek Elvino'yu inandırmaya çalışır. Fakat delikanlı Liza ile evlenmek üzere kiliseye yönelir. Bu sırada hayalet gözükür. Amina elinde fener, değirmen köprüsü üzerinde yürümekte, sevdiği Elvino'nun mutluluğu için dua etmektedir. Delikanlı gerçeği anlamıştır. Uyanan sevgilisine sarılır, genç çift köylülerin neşeli gösterileri arasında kiliseye yönelir. Bellini'ye özgü, tatlı, baygın, berrak ve kolay melodilerle örülü, İtalyan bel canto sanatında bir diğer üstün örnek olarak gösterilen La Sonnambula özellikle soprano operasıdır ve pek çok ses yıldızı bu rolde gösterdikleri başarıyla seçkinleşmişlerdir. Tanınmış bölümler Come per me sereno, parantez içinde Amina, Sposi o tenara aprola, parantez içinde Amina Elvina, Vedissima noi presso, parantez içinde Amina, A non guigne uman pensiero, parantez içinde Amina. Norma. İki perdelik opera. Metin Felice Romani. İlk oynanış 1831 Milano. Türkiye'de ilk oynanış 1967 Ankara. başlıca kişiler Oroveso (parantez içinde bas), Polione (parantez içinde tenor), Norma (parantez içinde soprano), Adalgisa (parantez içinde kontralto), Clotilda (parantez içinde mezzo soprano). Konunun geçtiği yer İsa'dan önce 1. yüzyılda Roma boyunduruğundaki Galya. Galyalılar Roma boyunduruğundan kurtulmaya karar vermişlerdir. Druid başrahibi Orosevo'nun kızı başrahibe Norma, kutsal otu keserek savaşı başlatacaktır. Norma yıllar önce Romalı komutan Polione ile gizlice evlenmiş, ondan iki çocuğu olmuştur. Komutanın son zamanlarda kendisinden yüz çevirmesine üzülmekte, onun başkasını sevmesinden kuşkulanmaktadır. Bu nedenle Roma'nın zaten çökmek üzere olduğunu söyleyerek savaşı erteler. Polione ise rahibe Adalgisa'yı sevmekte, kendisiyle Roma'ya gelmesini istemektedir. Norma kocasının kimi sevdiğini öğrenmiştir. Ancak Adalgisa baş rahibenin kocasıyla evlenmeye niyetli değildir. Bu kararını Norma'ya açıklar ve Roma kampına gidip Polione'ye de açıklayacağını söyler. Bu arada Polione'nin Roma'ya döneceği, yerine zalim bir komutan atadığı haberi savaşın başlamasına yol açmıştır. Norma, tapınaktaki törende Polione'nin rahibeler yapısına girerken yakalandığını duyar. Komutanın Adalgisa'yı kaçırmak istemesi baş rahibenin kıskançlığını ateşlemiştir. Tapınaktakilere tutuklu Polione ile yalnız konuşabileceğini bildirir. Ona Galya'yı ve Adalgisa'yı bırakırsa canını bağışlatacağını söyler. Polione kızın suçlu olmadığını savunur. Kendisini öldürtmesi için yakarır. Norma herkesi toplar, aralarında bir günahkar rahibe bulunduğunu, onun da kendisi olduğunu açıklar. Polione bu davranış karşısında karısına hayran olmuş, son anda onu sevdiğini anlamıştır. Her ikisi de yüzleri siyah tülle örtülü, yanmakta olan ateşe doğru götürülürken perde iner. Norma, lirik müziği dramatik yapısıyla opera seria repertuarının seçkin bir örneği olarak kalmış. Geçen yüzyılın iki büyük opera bestecisi Wagner ve Verdi yapıtı her fırsatta övmekten çekinmemişlerdir. Ayrıca pek çok uzman ve tenkitçi Roma'yı Bellini'nin en üstün verimi olarak kabul etmişlerdir. Tanınmış bölümler Casta Diva (parantez içinde Norma), A Si Facore a Abbraccia (parantez içinde Norma Adalgisa), In Mia Man Alfin Tu Sei (parantez içinde Polione Norma), De Non Volori Vittime (parantez içinde Norma), Beatrice di Tenda (iki perdelik opera). İlk oynanışı 1833 Venedik. Başlıca kişiler Milano Dukası (parantez içinde bariton), Agnese del Maino (parantez içinde mezzo soprano), Beatrice di Tenda (parantez içinde soprano), Rizzardo (parantez içinde tenor), Brombello (parantez içinde tenor). Konunun geçtiği çağ ve yer 15. yüzyılda Milano. Milano Dukası Filippo Visconti, büyük serveti ve gücü nedeniyle evlendiği karısı Beatrice di Tenda'nın yardımcısı ve arkadaşı Agnese del Maino'yu sevmektedir. Beatrice'den kurtulmak amacıyla Agnese'nin kardeşi Rizzardo ile bir düzen hazırlayan Duka'nın önemli bir gerçekten haberi yoktur. Beatrice, kuzeni yakışıklı Orombello'yu gizlice sevmekte, aşkı karşılık görmektedir. Bu durumu sezen ve Orombello'ya aşık olan Agnese, delikanlının sevgilisine yazdığı mektupları ele geçirerek Duka'ya iletir. Beatrice'in Orombello ile buluşacağı yeri haberler. Duka karısını mahkemeye verecektir ve o zamanın yasalarına göre sevgililerin cezası idamdır. Beatrice cesaretle idam sehpasına çıkar, onu Agnese'ye bağışladığını açıklayan Orombella izler.